Merhaba, bugün 7 Mart 2024. Ben Betül Süme Yavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ekonomiden sağlığa, güvenliğe ve pek tabii eğitime kadar birçok profesyonel alanda artık işlevsel olarak ciddi manada kendine yer buluyor yapay zeka sistemleri. Peki yapay zeka sistemlerinin uygulamalarının gündelik hayatta daha çok yerleşmesiyle yaşanabilecek ahlaki sorunlar neler olabilir? Bugün teknoloji felsefesi ve uygulamalı etik alanlarında çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tuğba Nur Umut ve Anadolu Ajansı Teyit Hattı Müdürümüz Ömer Faruk Görçün Beyefendi bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok
Merhabalar.
teşekkür.
Şimdi ben izninizle Ömer Hocam, Tuğba Hocama soruyu yönelterek başlayacağım. Devasa bir sektörden, devasa bir konudan bahsediyoruz aslında. Hayatımızda bir yandan tedrici ama bir yandan da çok hızlı gelişmeleriyle yerleşmiş durumda yapay zeka. Şimdi her yeni teknoloji, her yeni yapay zeka programı bize bir vaatte bulunuyor. Daha güvenilir, daha yaşanabilir bir dünyaya dair ama bir yandan da müthiş hızla gelişen bu teknolojik gelişmeler beraberinde pek tabii felsefi, ahlaki, toplumsal yaşamada dair tartışmaları, olası sorunları da getiriyor. Yakın zamanda Anadolu Ajansımız aslında tam da bu konuya dair medyada yapay zeka etik kullanım rehberini yayınladı. Bugün biz daha geniş bir yelpazede, biraz daha toplumsal boyutu, insan hayatına yansıyan kısmı ile bakacak olursak, Tuba Hocam, yapay zeka etiği denince ne anlamamız gerekiyor? Yani yapay zekanın ahlakı olur mu?
Teşekkür ediyorum Betül Hanım. Yapay zeka günümüzde çok sayıda yeni araç temin ediyor ve birçok süreci kolaylaştırıyor, akıllı hizmetler sunuyor ve ifade ettiğiniz gibi çok hızlı gelişiyor. Özellikle üretken yapay zekanın bizim tabirimizde ChatGPT'nin işin içine dahil olmasıyla farklı sektörleri de derinden etkilemeye başladı yapay zeka. Bu itibariyle geçtiğimiz seneden beri çokça konuşuldu. Uzun sürede hem artısıyla hem eksisiyle dünya gündeminde olacak gibi görünüyor. İfade ettiğiniz gibi her yeni teknoloji aslında dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirme vaadiyle gündeme geliyor. Fakat teknolojilerin artan kullanımı beraberinde artan riskler de getiriyor. Yapay zeka etiği bağlamında mesele de tam burada başlıyor aslında. Çok hızlı gelişiyor teknoloji. Fakat teknolojinin hızı ile bu alanlara ilişkin ahlaki değerlendirmeler veya hukuki düzenlemeler arasında bir boşluk meydana geliyor ki bu başlı başına bir problem halini alıyor. Yapay zekanın eylemleri veya yapay zeka vasıtasıyla gerçekleştirilen eylemler ya da ortaya çıkan durumlar hepimizin bildiği gibi ahlaki sonuçlar doğurabiliyor. Bu durum ise bu alana ilişkin müstakil bir çalışma sahasını, yapay zeka etiğini beraberinde getirmiş durumda. O yüzden yapay zeka etiği, yapay zekanın hem fırsatlarını hem de beraberinde getirdiği riskleri kapsamlı bir şekilde ele almak gerektiğine dikkat çekiyor ve bu yenilikçi teknolojinin kullanımını nasıl daha etik ve sorumlu bir biçimde yönlendirebileceğimizi belirleme amacı taşıyor. Dolayısıyla yapay zeka etiği çalışmalarında hedef, yapay zeka sistemlerin insan yaşamına dahil olmasıyla yaşanabilecek ahlaki sorunlara işaret etmektir diyebiliriz.
Faruk Bey, sizin bu noktada sormak istediğiniz var mıdır?
Ben son derece ilginç sorunuzdan dolayı teşekkür ediyorum öncelikle. Bu yani yapay zekanın ahlakı meselesi aslında hani biraz da insanların elinde henüz bir tool olarak bir araç olarak kullanıldığı için aslında bir nevi sosyolojinin de konusuna giriyor olabilir gibi geldi bana. Sanki kimler tarafından ne amaçla kullanılacağıyla da alakalı bir konuymuş gibi geldi. Sadece bunu ekleyebilirim.
Kesinlikle. Şimdi yapay zeka etiği bağlamında ortaya çıkabilecek o etik sorunları, riskleri de biraz daha konuşmak istiyorum aslında Tuğba Hocam. O noktaya da değinirsek nasıl riskleri barındırıyor içerisinde?
Tabii ki hocamızın ifade ettiği gibi hakikaten aslında disiplinler arası bir alan. Çünkü işin sosyolojik boyutu var, hukuki boyutu var, ahlaki boyutu var ve bu çerçevede birçok tartışma sorusu mevcut. Ve mesela söz gelimi dijital ayak izlerimizin ne amaçla kullanılacağı, işte alınıp satılan bir metaya veya bir denetim mekanizmasına dönüşüp dönüşmeyeceği gibi sorular var. İnsansız hava araçlarının sebep olabileceği ahlaki sorunlar. Mesela sürücüsüz araçların kaza ihtimali belirdiğinde ahlaki ikilemde kaldığında nasıl karar vereceği, yapay zeka sistemlerin hangi etik kodları kendileri sistemlerine dahil edileceği, robotların ortaya koyacağı istenmeyen etkilerden ya da sürücüsüz araçların sebep olacağı kazalardan, kimin ya da kimlerin mesul addedileceği gibi hususlar bu sorunlar arasında sayılabiliyor. Fakat ben genelde bu sorunları bir kategorizasyon yaparak ele almayı tercih ediyorum. Çünkü yapay zeka çerçevesinde ortaya çıkan etik problemler bir kısmı yapay zeka sistemlerin işleyişleriyle alakalı sorunlar, diğer ise kullanımları ile ilgili sorunlar. Dilerseniz bu çerçevede ilk etapta sistemlerin işleyişinden kaynaklı ortaya çıkabilecek etik sorunlar üzerinde kısaca duralım. Bu soru daha ziyade teknolojiyi geliştiren ya da tedarik eden kurumların dikkat etmesi gereken hususlar esasında. Mesela yapay zekanın ortaya koyduğu sonucun adil olması ve taraflı olmaması için veri kalitesini denetlemek önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çokça tartışılan bir mesele bu. İşe alınacak ya da işte sözleşmeleri sürdürecek personelin belirlenmesinde, öğretmenlerin ya da öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan sistemlerde kültürel çeşitlilik gözetiliyor mu, yoksa bu sistemlerde ayrımcılık yapılıyor mu? Mesela bu soru önemli bir soru. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle ırksal eşitsizlik meselesinin çokça vurgulandığını görüyoruz. Hem raporlarda hem de eleştirel çalışmalarda. İşte kimin tutuklu, kimin tutuksuz yargılanacağına ilişkin kararları veren algoritmaların siyahileri tutuklu, beyazları ise tutuksuz yargılamaya yönelik kararlar aldığı hususu medyaya da akademik çalışmalara da yansımıştı. Yine kredi verilirken karar veren algoritmaların Latin ve siyahi Amerikalıları daha fazla faiz ödemek durumunda bıraktığına dikkat çekilmişti. O yüzden bu verilerde çeşitlilik sağlanmalı. Aksi takdirde taraflı sonuçlar ortaya çıkıyor. Tabii bu tür problemler verilerin iyileştirilmesiyle, kalitesinin artmasıyla ortadan kalkabilecek etik problemler olarak değerlendiriliyor. Yine şeffaflık eksikliği meselesi. Yapay zeka sistemlerin kararlarının gerekçelerini açıklayabilmesi bekleniyor. Fakat yapay zeka sistemleri işleyişi itibariyle sadece sonucu veriyor fakat sonuca nasıl ulaştığını, gerekçelerini açıklamıyor. Şeffaf olmayınca da süreç istenmeyen ya da beklenmeyen çıktıların nasıl değerlendirileceği sorusu ortaya çıkıyor tabii ki. Burada tabii kim sorumlu sorusunun cevabı zaten çok çetrefilli ki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Çünkü bu sistemlerin geliştirilmesi, kullanılması gibi süreçlerde işin içinde birçok el var ve kim neden ne kadar sorumlu bunun cevabı zaten net değil. Bu belirsizlik şeffaflıkla birlikte ortadan kalkmıyor fakat belirsizlik gitmese dahi hataların nasıl giderilebileceğini tespite imkan sunuyor. Yani sorunu tespit etme yanında sistemin daha sonraki süreçlerde uygun kararlar vermesi temin edilebiliyor. Yoksa yapay zeka kararlarında ve tavsiyelerinde işte önyargıların tahkim edildiği, somutlaştırıldığı, adil olmayan durumlar ortaya çıkabiliyor. Bir diğer husus yanlış sonuçlar meselesi. Bu bildiğimiz gibi yapay zeka tarafından üretilen içeriğin bilgi kirliliğine sebep olması gibi bir durum söz konusu. Çünkü yapay zeka özellikle üretken yapay zeka dediğimiz işte ChatGPT benzeri platformlar yanıltıcı bilgiler üretebiliyorlar. Şimdi bu bilgilere dayalı olarak yapılacak yeni üretimlerde bu güvenilir olmayan bilgilerin yayılması riskini beraberinde taşıyor. Buna halüsinasyon görme problemi deniyor yanlış cevap verme hususuna. Denediğimizde karşılaşıyoruz aslında bu sorunla. Çünkü yaygın şekilde bilinen hususları sorduğumuzda net, derli, toplu cevaplar alabiliyoruz. Fakat internette hakkında veri olmayan ya da çok az verinin mevcut olduğu, işte geçmişte yaşamış bir düşünür hakkında, bir alim hakkında bilgi sorduğumuzda bilmiyorum demek yerine yanlış bilgiler üretiyor. O yüzden verdiği sonuçların eleştirel biçimde değerlendirilmesi çok mühim ki bu kullanıcılara büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yine işte içeriğin izinsiz kullanımı, telif hakları ve fikri mülkiyet gibi bilişim hukuku alanında tartışılan sorunlar aslında etik boyutları da haiz. Bir de ifade ettiğim gibi yapay zeka sistemlerin kullanımı ile ilişkili sorunlar var. Çok böyle kısaca ifade etmek gerekirse fırsat eşitliğini artıracak şekilde bu sistemlerin kullanılması ve geliştirilmesi gerekiyor. Siber güvenlik dediğimiz konuya dikkat edilmesi ve güvenlik kaygısı ve buna eşlik eden mahremiyetin gözetilmesi hususu sistemlerin kullanımında dikkate alınmalı. Yine verilerin ele geçirilebilme ihtimali var. Gizliliğin ihlal edilmesi hususu var ki özellikle hassas bilgilerin, şahsi bilgilerin ifşa edilmesi ihtimali, bireylerin itibarının zarar görmesi gibi hususlar etik bağlamda tartışılıyor. Ve yine gizliliği ihlal edilen verilerin işte dolandırıcılar gibi kötü niyetli kimselerin eline geçmesi gibi güvenlik riskleri de tabii ki gündemde. Yine böyle gerçeklik algısını bozan işte deepfake dediğimiz derin sahte içeriklerin oluşturulmasına imkan tanıması etik dışı üretimi bir anda tetikliyor. Bunlara da zaten bizzat şahit oluyoruz. Son olarak belki eğitimde ve akademide etik ihlallere sebebiyet verecek şekilde yapay zekanın kullanıldığına özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana sıklıkla şahit oluyoruz. Hakikaten çok verimli şekilde kullanılabiliyor. Dil eğitimine katkı sunuyor, not almayı, yazdığımız metinlerin kontrolünü, görsellerin üretilmesi gibi işleri kolaylaştırıyor. Yapay zeka iş yükünü azaltıyor. Fakat intihal hususuna dikkat edilerek kullanılması çok mühim. Bu konuda hassasiyet artmalı diyoruz ama bu ne kadar mümkün emin değilim. Ya sanırım ya akademik etik ile ilgili tanımlar değiştirilecek ya da yapay zeka dedektörleri daha nitelikli hale getirilecek ve bu sorun ortadan kalkacak gibi görünüyor.
Hocam çok güzel bir şekilde özetlediniz. Bu kadar detaylı olduğunu açıkçası ben de tahmin etmiyordum. Yani bu kadar çok alana sardığını, bu köklerin bu kadar çok alanı etkilediğini tahmin edemiyorduk aslında. Tabii yeni bir teknoloji olduğu için, daha doğrusu uzun süredir hayatımızda kullandığımız bir teknoloji ama daha yeni şekilde hayatımıza entegre olmaya başladığı için bunun tabii bir standartlaşmasına da ihtiyacımız var. Yani artık yapay zekanın o ekosisteminin dünyada çeşitli kural koyucular tarafından regüle edilmesine herhalde bir ihtiyaç var. Sonuçta bunu biz sosyal medya deneyiminde de bu şekilde yaşadık gibi, işte ilk başta Facebook'larda, Twitter'larda herhangi bir denetim mekanizması yoktu. Sonra işte devletler cezalar kesmeye başladı, işte yahut hukuki olarak sorumlu tutulmaya başladı. Burada da yani bu yapay zeka etiğinin standartlaştırılması veya bir yapay zeka geliştirme ekolojisi oluşturulması açısından baktığımızda bu mümkün mü acaba?
Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Hakikaten ifade ettiğiniz gibi aslında benzer duyarlılıklar dile getiriliyor tartışması aslında. İşte 3 aşağı 5 yukarı benzer sorunlara dikkat çekiliyor. Bu anlamda kısmi bir standartlaşma söz konusu olabilir. Fakat alanın dinamik bir karakteri var. Bu da aslında yapay zeka etiğine ilişkin araştırmaların da dinamik şekilde ele alınmasına gerekli kılıyor. Araştırma sürecinin devamlılık arz etmesini gerekli kılıyor. Çünkü güncellemeleri kaçırmamak adına saha ile irtibatımızın sürekliliği gerekiyor. Ve geliştirme safhasında bu tarz sorunların gözetilmesi gerektiği ifade ediliyor elbette. İfade ettiğiniz gibi sosyal medya konusunda bu belli regülasyonlara sebebiyet verdi, sağladı daha doğrusu. Fakat işin bir de şu boyutu var. Özellikle yapay zeka geliştirme safhasında rol oynayan şirketler etik duyarlılıklara ilişkin ısrarları gelişime engel hususlar olarak değerlendirebiliyor. Yani etik hususlar kimi şirketlerin gözetmesi, kimilerinin gözetmemesi durumunda ise bu alan malumunuz çok ciddi rekabetin olduğu bir alan ve bu sahada gözetenlerin yani etik ilkeleri gözetenlerin dezavantajlı hale gelmesine sebebiyet verebiliyor. O yüzden o işaret ettiğiniz nokta çok önemli. Etik duyarlılıkların bireysel tercihler olmanın ötesinde politikalar haline gelmesi gerekiyor. Bu ortaya çıkıyor bu tartışma alanında. Yapay zeka etiği bu çerçevede yapılacak yasal düzenlemeler, regülasyonlar için yol gösterici bir rehber konumunda sayılabilir. Fakat dediğim gibi etiğin tercih edilebilir ya da işte bireysel tercihlere açık bir alan olarak sunulması bu alanda kimin tercih ettiği, kimin etmediği, edenlerin geri planda kaldığı, etmeyenlerin ilerlediği gibi eşitsiz bir duruma da, adil olmayan bir duruma da sebebiyet verebiliyor. O yüzden kişisel tercihlerde kalmanın ötesinde yasal düzenlemelerle bir raya oturtulması da gerekiyor gibi görünüyor.
Peki hocam, bu konuyla alakalı uluslararası çalışmalar var mı? Yani bizim takip ettiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan bir ulusal yapay zeka stratejisi var. Bu strateji belgesinde bu yapay zeka etiği de konu alınan noktalardan bir tanesi. Bu konuda dünya ne diyor burada? Ne gibi ilkelere yer veriliyor?
Evet hocam, bilhassa son yıllarda yani son 6-7 yıl itibaren sayabiliriz. İfade ettiğiniz tarzda yapay zekanın kısa ve uzun vadede ortaya koyacağı ahlaki etkilere, potansiyel risklere dikkat çeken ulusal ve tabii ki uluslararası düzeyde komisyonların oluşturulduğunu görüyoruz. Birçok araştırma projesinin yürütüldüğünü görüyoruz ve bu projelerin ve komisyonların raporlarının yayımlandığını da görüyoruz. Avrupa Komisyonu'nun işte 2019'daki güvenli yapay zeka için etik ilkeler raporu vardı. Yine OECD'nin 2019'da benimsediği yapay zeka ilkeleri ve tavsiyeleri vardı. UNESCO 2021'de yapay zeka etiği üzerine tavsiyeleri yayınladı. Özellikle geçtiğimiz sene üretken yapay zekanın ses getirmesiyle birlikte bu alana has ilkeleri belirleme ihtiyacı da gündeme geldi. Birkaç ay önce çok yeni çok sayıda rapor üretken yapay zeka üzerinde yayımlandı. Biz de belirttiğiniz Cumhurbaşkanlığının Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 21 ve 25 yılları arasında konu alıyordu. 21'de yayınlandı. Yayınlanmıştı 2021'de. Burada yapay zeka değerleri ve ilkeleri başlığı altında belli ilkelere yer veriliyor. Burada da tabii ki ülkemizde geliştirilen yapay zekaların bu ilkeleri dikkate alması tavsiye ediliyor. Bu metinlere baktığımızda aslında insani değerleri temel alan, birbirini tamamlayan birçok etik ilkenin yer bulduğunu görüyoruz. Ve raporların geneli gözetildiğinde en çok üzerinde durulan problemlerin az önce dikkat çektiğimiz işte şeffaflığın eksikliği, önyargıların içerilmesi, ayrımcılığın artması gibi hususlar yer buluyor. İlkelere geldiğimizde ki bizim ulusal yapay zeka stratejisinde de yer alan ilkeler bunlar. Şeffaflık, adaletin tesisi, zarar vermeme ilkesi, sorumluluk, mahremiyet, yararlılık, özgürlük ve özerklik gibi genel etik ilkeleri sayabiliriz.
Şimdi Ömer Faruk Hocam, eğer sizin Tuğba Hocama bir sorunuz yoksa ben ilkeler bazında da bir soru sormak istiyorum aslında.
Tabii, estağfurullah, buyurun.
Şöyle, bu ilkeler arasında birçok ilkeyi saydık ama özellik ilkesi demişken, şimdi yapay zekanın etiği, ahlakı dedik, robotlardan bahsediyoruz. Zaten hani bir insanın düşünce dünyasını etkileyen çok fazla faktörün olduğu bir çağda, teknoloji çağında yaşıyoruz. Yapay zekanın oluşturacağı bu yeni dünyada insanın özgür iradesi nasıl etkilenecek? Yani etkilenmemesi söz konusu değil. Bu konuyu da konuşalım istiyorum aslında.
Teşekkür ediyorum Betül Hanım. Bu ilke az önce bahsi geçen dokümanların çoğunda yer alan ilkelerden. Metinlerde işte insan özerkliğini, iradesini, failliğini koruma ve aşındırmama gibi ifadelerle yer buluyor. Hatta bazı raporlarda insan özerkliğine saygı maddesinin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Bu özerklik ilkesi yapay zeka etiği bağlamında insanların amaçlarına, kararlarına saygı göstermesi, sistemlerin saygı göstermesi gerektiğini işaret edecek şekilde kullanılıyor ve insanları manipüle edecek yapay zekanın tasarlanmasını önlemek hedeflenir ifadelerine rastlıyoruz yine bazı raporlarda. Burada şu soruyu sormamız gerekecek. Yapay zeka bizler için karar alma aşamalarında ya da yararlandığımız süreçlerde destek veya araç mı yoksa özne mi olacak? Burada şunu çok açık olarak söyleyebiliriz aslında. Yapay zeka sistemlerin eylem planlarını sunması, işte alternatifleri ortaya koyması, benzeri işlevleri sağlayarak destek sistemi olarak kullanılması ve kararı nihayetinde uzmana bırakması uygun bir yol olarak görülüyor ve böyle öneriliyor. Problem olan ise sistemlerin doğrudan karar verici hale gelmesi. Niçin problem? Çünkü işin bir boyutu sorumlulukla ilgili. Sorumluluğu yani karar alma hususunu sistemlere devrettiğimiz zaman insanların sorumluluk almaktan ya da risk almaktan geri durduğu ama nihayetinde kimi ne kadar mesul sayacağımızı bilmediğimiz durumlar ortaya çıkıyor. İkinci durum ise insan kapasiteleriyle ilgili. Çünkü kararlarımız, sorunlarımız, üretmemiz gereken çözümler üzerine eleştirel biçimde düşünmek ve karar almak yerine yapay zekayı dahil ettiğimiz süreçler seçim yapmak yerine yapay zekanın yönergelerine uyum sağlamaya dönüşüyor. Bu da uzun vadede problemler doğurabilecek bir mesele. Çünkü bildiğimiz gibi hem ahlaki kapasitelerimiz hem bilişsel kapasitelerimizin gelişimi açısından etkin olma, işte inisiyatif alma, eleştirel düşünme, karar verme oldukça önemli. O yüzden yapay zekayı kapasitelerimizi köreltecek ve meselelere vukufiyetimizi azaltacak, bizleri pasifleştirecek şekilde değil de kapasitelerimizin gelişimine katkı sunacak şekilde kullanmamız oldukça önemli görünüyor. O yüzden Bu soruyla da yüzleşmemiz gerekiyor. Bizler yapay zekaya güvendiğimiz zaman tercihte bulunma ve muhakeme yapma yeteneğimizden, özgür irademizi kullanma yeteneğimizden vazgeçecek miyiz? Eğer geçeceksek bu durum etik açıdan problem oluşturuyor. Bu soruyla da yüzleşmemiz gerektiği ifade ediliyor.
Evet, aslında yapay zeka beraberinde toplumsal kültüre, değer yargılarına da yön verecek, değiştirecek gibi duruyor. Riskleri aslında saymakla bitmiyor. Sağladığı kolaylıkların yanında bu bakımdan şimdi dezenformasyon boyutu da var. Ben bu kısımda Ömer Faruk Bey'e dönmek istiyorum. Ona da yine bu konuya değinelim, sormak istiyorum. Şimdi yapay zeka öyle bir hali aldı ki artık onun ürettiği birçok görüntü, videolar en son Sora çıkmıştı mesela. Çok gerçekçi görüntüler elde ediliyor. Yine bir bakımdan, bir yandan deepfake'lerle mücadele var. Yani şimdi baktığımızda bir devlet lideri çıksa, bir açıklama yapsa, aslında çok manipüle bir açıklama olsa ve bu haber ajanslarında, haber kanallarında yer alsa, ciddi bakımda ülkeleri tehdit edecek bir kısmı oluşuyor. Bu bakımdan yapay zekanın risklerinden, aslında en büyük tehditlerinden bu dezenformasyon yüzünü de konuşalım. Yani yapay zeka dezenformatik içeriklerin üretilmesinde nasıl kullanılıyor?
Evet, yani şimdi uzun süredir bu şeyin ne gibi sonuçlar doğuracağından bahsediyoruz ya da bunu işte incelemeye çalışıyoruz ama bizim ilk hani yapay zekanın yarattığı etkinin görüldüğü yerlerden bir tanesi sosyal medya. Henüz bu işte düzenlemelerin, etik şeylerin hiçbiri henüz sosyal medyaya gelmiş değil. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Bu akademik ve işte hukuki ya da işte siyasi çevrelerde tartışılıyor ama sosyal medyada yapay zeka çıktı ve kullanılıyor. Artık ben kendim de hani bedava uygulamalardan da deneyebiliyorsunuz. Kısa sürede işte bana işte tarif ediyorsunuz bir dünya liderinin elinde gazete ve kahve bulunduğu halinde bir karikatürünü çiz diyorsun mesela. Hemen sana 15-20 saniye içinde bunu çok böyle kaliteli bir illüstrasyonla önüne koyabiliyor. İşte yahut bir yine dediğiniz gibi bir önemli bir kişiliği bu ille bir siyasi olmak zorunda değil. Çok meşhur bir futbolcu, bir sanatçı olabilir, bir işte sosyal dünya kamuoyunun tanıdığı figürlerden bir tanesi olabilir. Buna çok orijinalinden çıplak gözle ayırt edilmeyecek şekilde deepfake teknolojisi kullanılarak açıklamalar yaptırılabiliyor. Burada tabii ne ortaya çıkıyor? Haberi nereden temin ettiğimiz, haber yani görüntüyü, bahsedilen içeriği nereden temin ettiğimizin önemi ortaya çıkıyor. Biz Anadolu Ajansı'nda teyit hattı olarak işte her gün bir sürü iddiayı inceliyoruz, bir sürü görüntüyü inceliyoruz. Bunların bir kısmı hatalı çıkıyor. Bunları sosyal medyadan özellikle X hesabımızdan paylaşıyoruz. Mesela işte Kızıldeniz'de vurulan bir gemiden bahsediyorlar. Halbuki işte bu bir bilgisayar oyunundan çıkıyor. Çok gerçekçi şeyler yapılıyor. Bunların hepsi bu yapay zekanın bu tarz şeyleri üretmesini ucuzlatmasının bir sonucu. Eskiden işte bir düşünün ünlü birinin çok kaliteli bir sahte görüntüsünü yaratmak için belki milyonlarca dolarlık bir prodüksiyon yapmanız gerekecekti. Ama artık işte az evvel bahsettiğiniz Sora'da olduğu gibi belki bunu birkaç yüz dolarla ve tek kişilik bir ekiple halledebileceksiniz. Dolayısıyla yapay zeka dezenformasyonun kalitesini ve artış hızını son derece artırdı. Ama öte yandan da biz de teyit yaparken yapay zekanın nimetlerinden yararlanıyoruz. İşte yapay zekayı tanıyan yapay zeka uygulamaları var. Onları kullanıyoruz. Yani bunun iyiye kullanılan yönü de var
Evet,
diyebilirim.
tam olarak ben de bunu soracaktım. Şimdi yapay zeka uygulamaları araçları hani bilgiye erişimi, bilgi üretim süreçlerini nasıl dönüştürüyor ve yani bir çıktının, haberin, o makalenin yapay zeka ile oluşturduğu nasıl teyit edilecek diye siz aslında cevabını verdiniz. Yine yapay zeka ile bir sistem üretilerek aslında. Bu noktada risklerini konuştuk ama sınırlılıkları var mı yapay zekanın peki?
Yani şöyle, ben tabii en gelişmiş şeylerini kullanmış değilim. Bunlar henüz pazarlanmış son ürünler değiller. Ama teknolojinin gelişme hızına baktığımız zaman bu sınırların, yani şu an gözümüzün önünde sınırmış gibi görünen şeylerin çok kısa sürede aşılacağını öngörebiliriz diye düşünüyorum. Yani eskiden hani işte Gündüz Kuşağı yayınlanan dizilere bakın, 5-10 sene önce çekilmiş dizilere, insanların hayatını hayatının ne kadar önemli bir parçası cep telefonu. Şimdi bir de dönün kendi hayatınıza bakın. Yahut işte zaten telefonlar onu hepimize söylüyor. Günlük ekran sürenize bakın. Yani açıkçası hani benim mesleğim de bu olduğu için biraz fazla bakıyorum ama insanın hem psikolojik hem fiziksel sağlığını etkileyecek seviyede saatlerce telefona bakıyoruz. Yani bu teknolojinin bizim hayatımızı değiştirme şeyi artık çok hızlı oldu. Eskiden bu kadar günlük hayatın değişimi belki yüzyıllar süren süreçlerde oluyordu. Şimdi 10 yılda görüyoruz işte bunu cep telefonu ve sosyal medya örneğinden aldığımız zaman. Şu an yeni bir hayat değişikliğinin şafağını yaşıyoruz belki de. Yani belki de tükettiğimiz içeriklerin bütün cinsi değişecek, tipi değişecek, medium değişecek. Yani bizim aldığımız şeyler değişecek, haberi alma biçimlerimiz değişecek. Eskiden düşünün yani pazar sabahları özellikle bizim evdeydi. Gazete almak ve gazete okumak ne kadar önemli bir şeydi. Şimdi gazete ne kadar azaldı hayatımızda? Yahut kaçımız televizyondan haberleri dinliyoruz? Bundan 10 yıl önce televizyon hepimizin işte ertesi gün konuşacağı şeyleri şekillendiren cihazken. Dolayısıyla şu andan yapay zekanın sınırını ölçmek şuraya gider demek açıkçası çok zor. Yani şu an söyleyenler de bana kalırsa biraz ya kişisel korkularını yahut kişisel umutlarını yansıtıyorlar diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Aktarmak istediğiniz, eklemek istediğiniz başka hususlar var mıdır?
Hem Tuğba hocama hem size teşekkür ederim. Bu güzel moderasyonunuzdan ve Tuğba hocamdan öğrendiğim bilgilerden dolayı ikinize de çok teşekkürlerimi sunuyorum.
Ben teşekkür ediyorum katkılarınız için.
Ben de hem sizlere hem Betül Hanım, size Ömer Faruk Hocam, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok güzel bir programdı.
Gerçekten benim için de çok keyifli, verimli bir sohbet oldu. Dileriz dinleyenlerimiz de istifade eder. Böylelikle bir podcastımızın daha sonuna geldik. Kıymetli iki isim bizlerleydi. Anadolu Ajansı Teyit Hattı Müdürümüz Ömer Faruk Görçin Beyefendi ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Tuğba Nur Umut'la yapay zeka etiğini, yapay zeka ahlakını konuştuk. Anadolu Ajansı podcastlarımızı X platformunda AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.